Ayrım 10. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 131. Bir kan suçluluğundan bir sahtekarlık suçluluğuna doğru olan sapma fiili durumda, üretimin gelişmesinin, zenginliklerin artmasının, mülkiyet ilişkilerinin daha yoğun bir adli ve ahlaki değerlendirilmesinin, daha sıkı gözetim yöntemlerinin, halkın daha sıkı çerçevelenmesinin, daha uygun saptama, yakalama ve haber alma tekniklerinin kendilerini gösterdikleri koskoca bir karmaşık mekanizmanın içinde yer almaktadır. Yasa dışı uygulamaların yer değiştirmesi, cezalandırma uygulamalarının yaygınlaşması ve incelmesiyle bağlantılıdır. Tutumlarda genel bir dönüşüm, zihin ve bilinçaltı alanına ait olan bir değişim mi? Terim, N.W. Mogensen'e aittir. Doc. Cid. Belki ama daha kesin ve daha dolaysız olarak bireylerin varlıklarını kuşatan iktidar mekanizmalarını uyarlamak üzere bir çaba. Bunların her günkü davranışlarıyla, kimlikleriyle, faaliyetleriyle, görünüşte oransız olan hareketleriyle ilgilenmeyi üstlenen ve bunları gözetim altına alan aygıtların bir uyumu ve bir incelmesi, bir halkı meydana getiren bu gövde ve güç çoğulluğuna ilişkin başka bir siyaset. Resm olmakta olan hiç kuşkusuz, mahkumların insanlığına karşı yeni bir saygıdan çok, hafif cezalarda bile azap çektirme henüz sıklıkla uygulanmaktadır. Daha becerikli ve daha incelmiş bir adalete, toplumsal bünyeyi daha sık bir şekilde kuşatan bir cezalandırmaya doğru bir eğilimdir. Dairesel bir sürece göre şiddetli suçlara geçiş eşiği yükselmekte, ekonomik suçlara karşı hoşgörüsüzlük artmakta, cezai müdahaleler hem daha erken hem de daha çok sayıda olmaktadırlar. Eğer bu süreç ıslahatçıların eleştirel söylemleriyle karşılaştırılacak olursa, dikkat çekici bir stratejik rastlaşmayı kaydetmek mümkün olacaktır. Nitekim ıslahatçıların yeni bir ceza sisteminin ilkelerini oluşturmadan önce geleneksel adalet sistemi içinde saldırdıkları şey tam da cezaların aşırılığı olmaktadır. Fakat bu aşırılık cezalandırma yetkisinin kötüye kullanımından çok bir kuralsızlığa bağlıdır. Tourette, 24 Mart 1790'da kurucu mecliste yeni adli örgütlenme konusundaki müzakereleri açmıştır. Ona göre adli güç Fransa'da 3 biçimde bozulmuştur. Özel bir sahiplenmeden ötürü yargıçlık görevleri satılmaktadır. Bunlar miras yoluyla aktarılmaktadır. Ticari bir değerleri vardır ve bu nedenden ötürü adalet iyi gelir getirmektedir. 2. Yetki tipi arasındaki karışmadan ötürü adaleti yerine getiren ve yasayı uygulayarak karar veren kişi bizzat yasayı yapan kimsedir. Son olarak da adaletin icra edilmesini belirsiz kılan koskoca bir ayrıcalıklar dizisinden ötürü. Ayrıcalıklı olan ve kamu hukuku dışında kalan mahkemeler, ceza usulleri, davacılar, hatta suçlar vardır. Parlamento arşivleri, cilt 12, sayfa 344. Bu en azından yarım yüzyıldan beri yapılmakta olan ve hepsi de bu bozulmanın içindeki kuralsız bir adalet ilkesinin varlığını ihbar eden sayılamayacak kadar çok eleştirel formülden yalnızca biridir. Ceza adaleti öncelikle onu sağlamakla yükümlü mercilerin tek ve sürekli bir hiyerarşi oluşturamamanın yanı sıra çok sayıda olmalarından ötürü kuralsız olmaktadır. Bu konuda diğerleri arasında Se linguet necessit d'une réforme dans l'administration de la justice 1764 veya A. Boucher, Dargis, Cahier, d'une magistrat 1789'a atıf yapılabilir. Dinsel yargı makamları bir yana bırakılsa bile farklı adaletler arasındaki süreksizlikleri, koşuşturmaları ve çatışmaları hesaba katmak gerekir. Küçük suçların bastırılmasında hala önemli olan senyörlerin adaleti hem çok sayıda hem de iyi eşgüdümlenmemiş olan kralın adaletleri, egemen mahkemeler, kahyalık mahkemeleri ve özellikle de ara kademe mahkemesi olarak yakın tarihlerde kurulmuş olan sulh mahkemeleriyle sık sık çatışmaya girmektedirler. Bunları ayrıca kralın veya temsilcilerinin kural dışı olarak kapatma ve sürgün kararlarını verebilme konusundaki her tür haklarını eklemek gerekir. Bu çok sayıdaki merci bizatihi bolluklarından ötürü birbirlerini etkisizleştirmekte ve toplumsal bünyeyi tüm genişliği içinde kapsamaktan aciz kalmaktadırlar. Bunların birbirlerine Arap saçı gibi dolanmış olmaları bu ceza adaletinde paradoksal olarak boşluklar yaratmaktadır. 1670 genel kararnamesine rağmen örf ve usul farklarının ötürü boşluklar her mercinin kendini savunmak durumunda hissettiği özel çıkarlardan siyasal veya ekonomik ötürü boşluklar son olarak da affederek, cezaları hafifleterek, yargıçlara önerilerde bulunarak veya doğrudan baskı yaparak adaletin düzenli ve ağırbaşlı akışını engelleyebilen krallık iktidarının müdahalelerinden ötürü. Islahatçıların eleştirilerinde zayıflık veya gaddarlıktan çok kötü bir iktidar ekonomisi söz konusu olmaktadır. Mahkumların cehalet ve fakirliklerinin de yardımıyla hukukun çağrılarını ihmal edebilen ve keyfi kararları denetimsiz bir şekilde infaz ettirebilen alt düzeydeki yargılama faaliyetinde aşırı yetki vardır. Karşısındaki sanığın savunmasız olmasına karşılık adeta sınırsız bir takibat olanağına sahip olan iddia makamının aşırı yetkisi vardır. Bu da yargıçların bazen aşırı sert, bazen de buna tepki duyarak aşırı hoşgörülü olmalarına yol açmaktadır. Eğer yasal iseler uyduruk kanıtlarla yetinebilen ve ceza seçiminde oldukça büyük bir serbestliğe sahip olan yargıçlar aşırı yetki sahibidirler. Kralın adamlarına yalnızca sanıklara yönelik olarak değil, aynı zamanda diğer yargıçlara yönelik olarak da aşırı yetki tanınmış durumdadır. Son olarak da kral tarafından kullanılan yetki aşırıdır. Çünkü mahkemeleri askıya alabilmekte, bunların kararlarını değiştirebilmekte, yargıçların yetkilerini geri alabilmekte, onları görevden alabilmekte veya sürgüne yollayabilmekte, onların yerine kral adına yetkili yargıçlar görevlendirebilmektedir. Adaletin felç olması bir zayıflamadan çok, yetkilerin iyi düzenlenmemiş bir dağılımına, bu yetkilerin belli noktalarda ve ihtilaflarda bunlardan kaynaklanan süreksizliklerde yoğunlaşmış olmalarına bağlıdır. Öte yandan yetkinin bu işleme güçlüğü merkezi bir aşırılığa gönderme yapmaktadır. Bu da cezalandırma yetkisini hükümdarın kişisel iktidarıyla özdeşleştiren üst iktidar denilebilecek şeydir. Bu teorik özdeşleştirme kralı fons justitate haline getirmektedir. Ama bunun uygulamadaki sonuçlarını ona karşı çıkıyora ve istibdadını sınırlıyora benzeyen noktaya kadar keşfetmek mümkündür. Bunun nedeni kralın mali nedenlerden ötürü kendine ait olan adli makamları satma hakkını kendinde görmesi, karşısında görevlerinin maliki olan yalnızca itaatsiz olmakla kalmayıp aynı zamanda cahil de olan ve el altından uzlaşmalarla ilgili ve bunlara hazır yargıçların bulunmasıdır. Bunun nedeni kralın sürekli olarak yeni görevler yaratarak yetki ve sorumluluk çatışmalarını artırmasıdır. Bunun nedeni kralın kendi adamları üzerinde çok sıkı bir yetki uygulaması ve onlara adeta sınırsız yetkiler vermesi ve böylece yargıçlıklardaki çatışmaları yoğunlaştırmasıdır. Bunun nedeni kralın aşırı ölçüde hızlı usulle polis, kahya veya komutanlarının yargı yetkileri veya yönetsel tedbirlerle adaleti rekabet haline sokarak kurala bağlı adaleti felç etmesi, bu adaleti bazen hoşgörülü ve belirsiz ama bazen de aceleci ve katı hale getirmesidir. Bu aşırı iktidar ve bunun adli aykıt içindeki kötü dağılımına yönelik eleştiri konusunda özellikle bakınız C. Dupaty, Lettre sur la procédure criminelle 1788, P.C. de Lacretelle, Dissertation sur le ministère public, Discours sur le préjuge des peines infamantes 1784, Y. Target, L'esprit des chairs présentis aux états généraux 1789. Yalnızca adaletin ayrıcalıkları, keyfiliği, köhne ısırganlığı, denetimsiz hakları eleştirilmektedir. Veya bunlar o kadar fazla eleştirilmemektedir. Asıl eleştirilen noktalar adaletin zayıflıkları ile aşırılıkları arasındaki, abartıları ve boşlukları arasındaki karışma ve özellikle de bizzat bu karışmanın ilkesi olarak krallığın üst iktidarıdır. Islahatın daha en genel formülleştirmelerinden itibaren ki asıl amacı daha eşitlikçi ilkelerden hareketle yeni bir ceza hukuku kurmaktan çok yeni bir cezalandırma ekonomisi kurmak, onun en iyi dağıtımını sağlamak, bunun ne birkaç ayrıcalıklı elde yoğunlaşmamasına ne de birbirleriyle zıtlaşan merciler arasında aşırı bölünmemesine özen göstermek. Bunu her yerde icra edilebilir, türdeş akımları halinde ve toplumsal bünyenin en küçük parçalarına ulaşacak şekilde dağıtmak olmuştur. Bakınız N. Bergas, adli yetki konusunda devletin siyasal rejimine karşı her tür faaliyetten arınmış olarak ve bu rejimi oluşturmak veya onu sürdürmek için işbirliği yapan iradeler üzerinde hiçbir etkisi olmayarak bütün bireyleri ve bütün hakları korumak üzere öylesine bir güce sahiptir ki savunmak ve yardım etmek için mutlak bir güç sahibiyken hedefini değiştirerek onu ezmek için kullanılmaya kalkışıldığında hiç mertebesine inmektedir. Rapport à la Constitut sur le pouvoir judiciaire 1789 sayfa 11-12. Ceza hukuku ıslahatı cezalandırma iktidarının onu daha düzenli, daha etkili, daha sabit ve etkileri itibariyle daha ayrıntılı hale getiren tarzlara göre yeniden düzenlemesi konusundaki bir strateji olarak okunmalıdır. Kısacası etkilerini artırırken ekonomik maliyetini, yani onu mülkiyetten, alım-satımdan, görevlerin ve kararların satılık olmasından kopartarak ve siyasal maliyetini, onu krallık iktidarının keyfiliğinden kopartarak düşürme stratejisi olarak okunmalıdır. Yani ceza hukuku teorisi fiili durumda yeni bir cezalandırma iktidarı ekonomi politiğini kapsamaktadır. Bu durumda bu ıslahatın neden tek bir noktada tek bir kökene sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Islahat hareketinin yola çıkış noktasında yer alanlar ne en aydın yargılanabilir buyruklar, ne istibdat düşmanı ve insanlık dostu filozoflar, hatta ne de parlamenterlere karşı olan toplumsal gruplar olmuşlardır. Veya daha doğrusu sadece bunlar olmamışlardır. Cezalandırma iktidarının yeni bir dağıtımla ve bu iktidarın etkilerinin yeni bir dağılımına ilişkin aynı bütünsel projenin içinde birçok farklı çıkar kesişmiş durumdadır. İslahat, adli aykırının dışında ve onun tüm temsilcilerine karşı olarak hazırlanmıştır. Bu islahat, esas itibariyle çok büyük sayıda yargıç tarafından, içeriden ve onların ortak hedefleriyle onları aralarında zıtlaşmalı hale getiren yetki tartışmalarından itibaren hazırlanmıştır. Kuşkusuz islahatçılar, yargıçların çoğunluğunu meydana getirmemekteydiler. Ama islahatın genel ilkelerini belirleyenler gene de yasa adamları olmuşlardır. Yargı yetkisinin üzerinde hükümdar egemenliğinin dolaysız icrasının ağırlığı olmayacaktır. Bu yetki cezayı hafifletmeye yönelik iddialardan kurtarılacaktır. Mülkiyet ilişkilerinden kopartılacaktır ve yargılama dışında bir işlevi olamayacağından yetkisini tam olarak kullanacaktır. Tek kelimeyle yargılama yetkisinin artık hükümdarlığın çokluğu, kesikliği, bazen de çelişkili ayrıcalıklar arasında değil de kamusal gücün sürekli olarak dağıtılmış olan etkileri arasında yer almasını sağlamak. Bu genel ilke çok sayıda farklı kavgayı barındırmış olan bütünsel bir stratejiyi tanımlamaktadır. Voltaire gibi filozofların ve Brissot ve Mura gibi yayıncıların kavgalarını, ama aynı zamanda çıkarları çok farklı olan yargıçlarınkini. Orleans Sulh Mahkemesi'nde danışman Letros ve parlamentoda genel avukat Le Cretel parlamentolarla birlikte Mapu islahatına karşı çıkan Target. Ama aynı zamanda krallık iktidarını parlamentolara karşı destekleyen J.N. Morrow. Her ikisi de yargıç olan ama meslektaşlarıyla çatışma halinde bulunan Servan ve Dupati vesaire. 18. yüzyılın tümü boyunca adli aygıtın içinde ve dışında kurumların eleştirisinde olduğu kadar gündelik ceza uygulamasında da cezalandırma yetkisinin icrası için yeni bir stratejinin biçimlendiği görülmektedir. Ve hukuk teorilerinde formüle edildiği veya projelerde şemalaştırıldığı haliyle asıl islahat bu stratejinin ilk hedefleriyle birlikte siyasal ve felsefi açıdan yeniden ele alınmasıdır. Yasa dışı hareketlerin cezalandırılmasını ve bastırılmasını krala bağlı toplumun tümüne aynı derecede yayılmış bir işlev haline getirmek, daha az cezalandırmak değil de daha iyi cezalandırmak. Belki yumuşamış bir sertlikle cezalandırmak ama bunu daha fazla evrensellik ve gereklilik içinde ceza vermek için yapmak. Cezalandırma yetkisini toplumsal bünyenin daha derin noktalarına ulaştırmak. İslahatın ortaya çıkışına tanık olan konjonktür, demek ki yeni bir duyarlılığın değil de yasa dışılık karşısındaki başka bir siyasetin konjonktürüdür. Şematik olarak eski rejimde her toplumsal tabakanın kendine ait, hoş görülen bir yasa dışılık marjına sahip olduğu söylenebilir. Kuralın uygulanmaması, sayılamayacak kadar çok ferman ve kararnamenin kale alınmaması, toplumun siyasal ve ekonomik işleyişinin koşullarından biriydi. Bu özellik eski rejime mi özgüdür? Herhalde değil. Fakat bu yasa dışılık o sıralarda o kadar derinlere kök salmıştı ki ve her toplumsal tabakanın hayatı için o kadar gerekliydi ki bir bakıma kendi tutarlılığına ve kendi ekonomisine sahipti. Bazen kurallara tamamen uygun bir biçime bürünmekteydi. Bu durum onu bir yasa dışılıktan çok kurala bağlı bir yasa dışılık haline getiriyordu. Bunlar bireylere ve topluluklara tanınmış olan ayrıcalıklardır. Bazen kararnamelerin 10 yıllar hatta 100 yıllar boyunca sürekli olarak yayınlanıp yenilenmelerine rağmen asla uygulanmamalarına yol açan kitlesel ve genel bir kulak asmama biçimini almaktaydı. Bazen arada sırada ani canlandırmalara yer bırakan tedrici kullanımdan düşme söz konusu olmaktaydı. Bazen de iktidarın sessiz bir rızası, bir ihmali veya yalnızca bir yasayı dayatma ve ihlalleri bastırma konusundaki fiili olanaksızlık söz konusu olmaktaydı. Halkın en talihsiz tabakaları ilki olarak ayrıcalıklara sahip değildi. Fakat bunlar kendilerine yasalar ve öflerle dayatılmış olan hususların kıyılarında zor kullanarak veya inat ederek fethedilmiş bir hoşgörü alanına sahiplerdi. Ve bu alan bu tabakalar için o kadar vazgeçilmez bir varoluş koşuluydu ki onu savunmak için çoğu zaman ayaklanmaya hazırdılar. Bu alanı daraltmak için eski kuralları tekrar yürürlüğe sokarak veya baskı usullerini incelterek gelişilen denemeler tıpkı soyluluk, ruhban ve burjuvazinin ayrıcalıklarını kısma denemelerinin bu sınıfların çalkalanmalarına yol açtığı gibi bunlar da her halükarda halk çalkantılarını tahrik etmekteydiler. Öte yandan her toplumsal tabakanın özel biçimlerine sahip olduğu bu gerekli yasa dışılık bir dizi paradoksa yakalanmış durumdaydı. Bu yasa dışılık alt bölgelerde hukuki olarak değilse bile ahlaki olarak ayırmanın güç olduğu suçlulukla birleşmekteydi. Mali konudaki yasa dışılıktan gümrük alanındaki yasa dışılığa, kaçakçılığa, yağmaya, maliye görevlileriyle silahlı çatışmaya, sonra da bizzat askerlerle mücadeleye ve nihayet isyana doğru sınırlarını belirlemenin güç olduğu bir süreklilik vardı. Veyahut serserilik, hemen hiç uygulanmayan kararname hükümleri tarafından sert bir şekilde cezalandırılmaktadır. Soygun, nitelikli hırsızlık, bazen de cinayet gibi içerdiklerinin tümüyle birlikte işsizlere, patronlarını kurallara uygun olmadan terk eden işçilere, efendilerinden kaçmakta bazı nedenleri olan hizmetçilere, kötü muamele gören çocuklara, kaçak askerlere, zorunlu askere alınmadan kurtulmak isteyen herkese bir sığınak görevi görüyordu. Böylece suçluluk, halk tabakalarının tıpkı varoluş koşullarına oldukları gibi bağlı oldukları, daha geniş bir yasa dışılığın içinde temellenmekteydi. Ve bunun tersine bu yasa dışılık, suçluluk artışının sürekli bir faktörüydü. Buradan halkın tutumlarında bir ikirciklik ortaya çıkmaktaydı. Bir yanda suçlu, özellikle bir kaçakçı veya bir efendinin zulmü sonucu toprağından kovulan bir köylü söz konusu olduğunda kendiliğinden bir değer kazanmadan yararlanmaktaydı. Onun başvurduğu şiddet hareketlerinin kökünde doğrudan eski mücadeleler görülmekteydi. Ama öte yandan halk tarafından kabul edilmiş olan bir yasa dışılığın şemsiyesi altında olan biri, örneğin çalan ve cinayet işleyen serseri dilenci gibi, onun aleyhine suç işlerse özel bir kinin konusu haline gelmekteydi. Bu kişi en talihsiz tabakaların varoluşlarıyla bütünleşmiş olan bir yasa dışılığı onlara karşı döndürmüş olmaktaydı. Böylece suçların çevresinde şan ve ayıplama birbirlerine düğümlenmekteydiler. Kendine çok yakın olduğu bilinen ama suçun oradan doğabileceği hissedilen bu hareketli halka yönelik olarak fiili yardım ve korku yer değiştirip durmaktaydı. Halkın yasa dışılığı onun hem uç biçimi hem de iç tehlikesi olan koskoca bir suçluluk çekirdeğini kaplamaktaydı. Öte yandan bu alt kesimlerin yasa dışılığı ile diğer toplumsal kastlarınki arasında ne tam bir kesişme ne de temelli bir zıtlaşma bulunmaktaydı. Her gruba özgü farklı yasa dışılıklar genel olarak birbirleriyle aynı anda hem hasımlık, hem rekabet, hem çıkar çatışması, hem de karşılıklı destek ve suç ortaklığı alanında yer alan ilişkiler yürütmekteydiler. Zanaatkarların imalata ilişkin düzenlemeleri uygulamamaları çoğu zaman yeni girişimciler tarafından teşvik edilmekteydi. Kaçakçılık, halkın tümünde kabul gören, şatolarda ağırlanan, parlamenterler tarafından korunan Mandrin'in öyküsü bunu kanıtlamaktadır. Çok geniş bir destek görmekteydi. Limit'te 17. yüzyılda çeşitli mali ödenti ödenmesi redlerinin birbirlerinden oldukça uzak halk tabakalarının vahim sonuçları olan isyanlarında işbirliğine girdikleri görülmüştür. Kısacası yasa dışılıkların karşılıklı oyunu toplumun siyasal ve ekonomik hayatının içinde yer almaktaydı. Daha da iyisi belli sayıdaki dönüşümler, örneğin Colbert düzenlemelerinin kullanımdan düşmesi, krallık içindeki gümrüklere kulak asmama, lonca uygulamalarının çözülmesi, halkın yasa dışılığının her gün genişleyen çatlağı içinde iş görmüşlerdi. Öte yandan burjuvazinin bu dönüşümlere ihtiyacı vardı ve ekonomik büyümenin bir bölümü onların üzerinde temellenmekteydi. Hoşgörü o sıralarda cesaretlendirme haline gelmekteydi. 10. ayrımın sonu, sayfa 140.